الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الرحمن الرحيم
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون
ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ تو کہہ دے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو
بو آیت لرن میں آلی شل در دے کی اے بینم کھل لرم جان لرن ازول میں تمی شلان کھل لرم اللہ رحمت اندین امیس نلیے کپل مہین یوب شفے سے اللہ بتن گناہ لرہ اب فیدے بلر شپسز او چوک باشلیان و چوک مرحمت ادندر و کندی ربی نیزے دورو ایلین و اونا اطاعت ادن سیزے عذاب گیل میدن انجے او زمان ہیچ بیر یاردم ادل میے جیکسنز قرآنی کریم دے یوجے اللہ دیشک آیت لردے دیشی کونولارلا علاقالا اولارک کندی کھلارنا امید ورمشتر او سونسوز مرحمت ادن و کھلارنا چوک مرحمت ادندر دمین اکدوم آیتی کریمه لرن بیرنجی آیتنده بو کونو بیان ادلمشتر و بندا یوجه اللہ ہن رامتینی جذب اتمک کچن ہر انسانی چن اللہ تعالی نن رحمتینی و مغفرتینی تندن فیض بلمانن ہر انسانی چن بیلی بیر مساج باردر کی گناہ لردن دولائیے اللہ تعالی نن جزاسندن کورکان ہر بیر انسانی چن بندہ بیر مجد باردر یوجه اللہ در کی اے بینیم کھلرم بینیم رحمتیندن امیدسیز olmayın ben maliyim gücüm vardır sizin günahlarınızı affedebilirim ve size kendi rahmetimin kapsamını alabilirim onun için ne güzel bir müjdedir bu ümitlerimizi çoğaltır bu ve ümitsizliği sona erdirir aynı mesajdır insanlara der ki ümitsizlik günahtır aynı mesajdır. Bizi zaaflardan da koruyandır ve hayatın umutsuzluklarından dahi uzak tutandır. Çünkü umutsuzluklar ancak günah yapmanın ve hayatın ümitsizliğinin sebebi oluyor birçok defa. Ancak her kim Allah-u Teala'nın rahmetinin altına gelirse ümitsizlik ve başarısızlık ondan uzak kaçar. Aynı mesajdır. Bizi yüce Allah-u Teala'nın emirlerine bağlı kalmak ve Allah-u Teala'yı sevmenin yollarını bize göstermektedir. Ki biz Allah-u Teala'ya yaklaşmaya devam edelim ve onun rahmetinden feyiz bulmaya devam edelim. Kısacası bu mesaj bütün sapmış olan insanlar için aydın bir yoldur. Bu mesaj bütün manevi ölüler için bir hayat mesajıdır. Bu mesaj Allah-u Şeytan'ın eline girmiş olanlar için bir hayat müjdesidir. Ne sevimli bizim Rabbimizdir. Bize bizi sevgi gözüyle bakmaktadır. O sık sık kendisine inananlara der ki وَلَا تَيَسُ مِنْ رُوحِ اللّٰهِ.
بس اگر ایمان کا دعویٰ ہے
اللہ تعالیٰ نے رحمتندن امیسیزلک اولمین کوشش کی ہر وقت کیونکہ لا یس من روح اللہ الا القوم الكافرون اللہ تعالیٰ نے رحمتندن کافرلر دشندا هیچ کمسے امیسیزلک اولماز
گمراہوں میں تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس تو صرف بھٹکے ہوئے لوگ
onun için eğer iman iddiası varsa o zaman Allah-u Teala'nın rahmeti ve mağfireti daima bekleyin. Siz beşeri zaaflardan dolayı bazı kötülüklere katlandınız, girdiniz. Ancak sapmış olan ve günahkar insanlardan değilsiniz. Ki Allah-u Teala'nın rahmetinden ümitsiz ancak sapmış olan insanlar olurlar. Allah'a inanmayanlar Allah-u Teala'nın rahmaniyetine inanmayanlardır onlar. Bu ümitsizlik sapıkların alışkanlıklarıdır. Allah-u Teala der ki وَمَنْ يَقْنَتُ مِنْ رَحْمَتِهِ تَرَبِّ إِلَّا الظَّالُونَ وَمَنْ يَقْنَتُ مِنْ رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الظَّالُونَ. Sapıklar dışında Allah-u Teala'nın rahmetinden kim ümitsiz olabilir? Onun için şüphesiz perişan durumları perişan ve kendi durumlarından dolayı rahatsız olanlar için bundan daha iyi bir sevgi ve kalp huzurunun başka bir mesajı olamaz. Sonra bizim Rabbimiz bizim huzurumuz için, bizim tesellimiz için şunu dahi der ki, o sizin kötü amellerinizden dolayı size hemen ceza vermez yakalayarak. Aksine وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ. Senin Rabbin çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Çünkü كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ
rahmet ko nazar hogi
ile yaptığınız günahları o affeder
aur bahut rehm karne wala.
Onun için kendi islahınıza yönelin. Eğer islah ederek onun rahmetini görürseniz o zaman onun gafurur rahim olduğunu göreceksiniz. O çok gafurur rahimdir, çok merhamet edendir, çok affedendir. Yalnız bu kadar değil ki o mağfiret eyleyen ve rahmet edendir. Aksine der ki ورامتی وسعت کل شئین.
مومنوں سے بھی آگے نکل جاتی ہے, صرف مومنوں کی بات نہیں ہو رہی.
بینیم رامتی میں ہر شئی خبصہ مقتدر
کافروں کو بھی سونے دیئے اور مومنوں پر
برا دا مومن لردن دا الیری کی در بسیز یعنی مومن لردن باس دل میور برامت کافر لرد ہی علاشر و مومن لرد تبی فرض علمشتر بو. O bütün lekin günahları affedebilir ve affeder de. Allah-u Teala öyle der. O maliktir. Onu affetmek için bir şarta bağlı değil. Ya ancak o kadar merhamet eden, rahim ve seven Allah'ın sevgisinin şartı değil ki biz onun buyruklarına göre amel ederek, onun amirlerine göre amel ederek kendisiyle sevgimizi çoğaltalım, ona daha da yaklaşalım ve kendi günahlarımızı ve zaaflarımızı bitirmek için mümkün olduğu kadar çaba sarf edelim. Bütün bunlar Kur'an-ı Kerim ile alakalı olarak söylediğim bu sözler ve aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri, bize ulaşan hadisleri, bunlar hepsi bize şunu söylüyorlar.
Allah Teala ki
hiçbir insan
umumi rahmet se zyada
islah edilmez değildir. Olamaz ki bir insan islah edilemesin. Her insan islah edilebilir. Her bir insan Allah-u Teala'nın genel rahmeti herkes için genişlenmiştir. O rahmetten pay alabilir. Şart şudur ki o kendi kalbinde ve ameli olarak pak değişiklik yaratmaya çalışsın. Geçen günlerde Danimarka'nın dini bir gazetede birisi, bir kadın bir mektup yazdı ve Kur'an-ı Kerim hakkında yazdı ki bunda sık sık cezadan bahsedilmiştir ve sevgi kelimesi hiç beyan edilmemiştir. Yalnız bir iki de yerde beyan edilmiştir. Ve bu demek ki Allah-u Teala iman bir insanı kendi rızası ve kendi hürriyeti ve Allah-u Teala'nın sevgisinden dolayıdır. Bu hiçbir şekilde doğru değil Müslümanlar için en azından. Bazı ayetler siyak ve sebak olmadan yahut yanlış bir şekilde beyan ederek kendisi tarafından delil çıkararak İslamiyet'in Rabbini yalnız ceza verme konusunda acelecidir ve çok ceza verendir, onu ispat etmeye çalışıldı. Onun cevabı oranın cemaati veriyordur. Ancak bu birçok referans okudum birkaç tane. O nerede müminlere umut verici mesaj veriyorsa aynı yerde o bu gibi İslam düşmanlarına ve makale yazarlarına
Allah Teala to malik hai bakhshta hai
ye İslamiyete yalan isnat eden yazarlarına ve İslam ve Kur'an'ı sevmeyen yazarlarının cevabını dahi veriyor. Yüce Allah maliktir, affeder. Bu öyle bir sıfattır ki bütün sıfatlardan daha üstündür. Affeder, merhamet eder. Bu da onun merhametidir ki insana sonsuz kötü işleri ve zulümlerine rağmen onlara ceza vermek konusunda acele davranmaz. Evet, şüphesiz o zulümler ve aşırı derecede günahlardan dolayı ve inattan dolayı Allah-u Teala der ki ceza verilecek size. Durmadan yaparsanız günahlar ve vazgeçmezseniz o zaman ceza göreceksiniz. Bu kanun yasasıdır. Dünyanın yasası dahi aynen böyledir. Ancak yine de Allah-u Teala Rahman'dır. Öyle bir zaman gelecek ki cehennem boşalacak. Boş kalacak. Allah-u Teala'nın rahmeti o kadar geniş ve sonsuzdur. Bu ayetlerde Yüce Allah kendi rahmetini ve affını beyan ederek dedi ki sizler yine de benim rahmetimden istifade etmezseniz sizin için o zaman günahların cezası dahi olacaktır. Ancak bu benim rahmetimdir ve benim bağış benim affımdır ki sizin dikkatinizi çeker sık sık. Bunlardan korunun. Bir azap size gelmesin. Ondan korunmaya çalışın. Aşırı zulümlerden dolayı siz benden ceza görmeyesiniz. Kurtulmaya çalışınız. Şimdi buna dahi itiraz ederse birisi onların kör ve inat ile dolu olduğunu söylemek dışında başka bir şey ne diyebiliriz? Kendi ülkelerinde yasa çıkarırlar. Orada ceza vermek isterler suçluların. Fakat Allah-u Teala'nın yasasını bozanlar ve zulüm ve aşırı insanlar hakkında derler ki Allah-u Teala niye der ki ben sana ceza vereceğim? Ben azap vereceğim. Niye böyle diyor? İslamiyet'in Rabbi ne kadar bağışlayıcıdır. Onun izahatı bu rivayetten olur. Hazreti Ebu Said radıyallahu anh beyan eder. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki İsrail oğullarında adamın birisi vardı. 99 adamı öldürmüştü. Bu örnek onun için veriliyor ki Allah-u Teala'nın rahmeti hakkında beyan edilsin ki o ebedidir ve ebedi olarak kalacaktır. 99 insanı öldürmüştü. Sonra tövbe için sormaya çıktı. Bir rahibe geldi ve sordu, tövbem olabilir mi? Rahip dedi ki hayır. Başka yol yoktur. Onu dahi öldürdü o rahibi. Sonra durmadan sordu, benim tövbem kabul edilebilir mi? Adamın birisi dedi ki filan köye git. Oraya gidiyordu. Yarı yolda ölümü geldi. O kendi göğsünü o köye doğru uzattı. Düştü ve o tarafa düştü. Rahmet melekleri ve azap melekleri geldiler ve kavga etmeye başladılar. Allah-u Teala o köye gitmek istedi. Köye dedi ki buna yaklaş. Ve bir köyden çıkmak çıktı. Köye dedi ki sen uzaklaş. Sonra meleğe dedi ki her iki köy arasındaki mesafeyi ölç.
Allah-u Teala ne?
Gitmek istediği köy günah başlatmak için gitmek istediği köyden bir karış daha yakındı. Allah-u Teala hemen onu affetti. İşte budur İslamiyet'in Rabbi ki azap yerine affetmeyi sever. Onun rahmeti geniştir. Sonra başka bir hadis vardır. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh, Hazreti Ebu Zer radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet eder. Kendi Rabbi Azza ve Celle hakkında Resulullah buyurdu ki Allah-u Teala der ki ey Ademoğlu sen bana dua etmiyorsun ve benden ümit dahi bağlıyorsun. Ben şu şartla ki sen şirk etmeyesin senin günahlarını affedeceğim. Tabii ki senin günahların yeryüzüne yakın dahi olursa bütün yeryüzü kadar mağfiret ile ben seninle mülaki olacağım. Ve eğer göklere kadar hatalar yapmış olursan ve benden af dilersen ben yine seni affedeceğim. Bir zerre kadar ben aldırış etmeyeceğim.
Allah Teala kitne bade ehsan hai.
Jinme se budur Allah.
Ye bhi hai.
Al Islamiyatin Allah bağışlayandır o.
Ramzan
ve biz müminler için Allah-u Teala'nın ne kadar minneti vardır.
Mazid khulte hain.
Onlardan bir tanesi şu dahi vardır. Her sene Ramazan'da Allah-u Teala'nın bağış kapıları daha da açılır. Ramazan'da Allah-u Teala'nın affını, affı ve rahmeti hakkında bir rivayet şöyle beyan edilmiştir. Nazar bin Şaban der ki ben Abu Selema bin Abdurrahman'a dedim ki öyle bir şey söyleyin bana ki kendi babanızdan duymuş olasınız ve o da Ramazan hakkında Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den direkt olarak onu duymuş olsun. Abu Selema bin Abdurrahman dedi ki evet babam bana beyan etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah-u Tebarek ve Teala Ramazan'ın oruçlarını farz etmiştir. Ve ben sizin için her kim iman durumunda ve sevap niyetiyle oruç tutarsa günahlardan öyle çıkar sanki annesi kendisini doğurmuş gibi olur. Yeni doğan bir bebek gibi olur. Onun için cahillere cahiller İslamiyet'i Rabbini nasıl görüyorlar biz ona aldırış etmiyoruz. Biz şunu biliyoruz ki bizim Rabbimiz bizim anne babalarımızdan daha bizi sevendir ve bağışlayandır. Ve koşarak bize gelendir. Ki kendi kullarının günahlarını affetsin. Sonra Ramazan ile alakalı olarak başka bir hadis vardır. Ramazan'ın bereketleri beyan edilmiştir o hadiste. Selman radıyallahu anh rivayet eder. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban'ın son günü bizimle muhatap olarak bize dedi ki ey insanlar size çok yüce bir ay gelmektedir. Öyle bir gece vardır içinde ki 1000 geceden daha hayırlıdır. Allah-u Teala onun oruçlarını farz etmiştir ve onun gecelerini kıyam etmeyi nafile kılmıştır. Kuvva şahrun avvaluhu rahmatun ve ausatuhu mağfiretun ve ahiruhu itkum minen nar. Bu öyle bir aydır ki onun ilk aşeresi rahmettir ve ikinci aşere mağfiret ve son aşere cehennemden necat verendir. Ve bu ayda her kim bir oruçluya'nın orucunu açtırırsa Allah-u Teala ona o kadar cennetten önce o susuz kalmayacak öyle birisi. Allah-u Teala mağfireti öyledir ki eski günahlar dahi affolur. Ve gelecekte günah yapmamak gücü nasip olur insana. Eğer onun hakkı vererek Ramazan'ın hakkı vererek oruç tutulursa ve nafile namaz kılınırsa ve Allah-u Teala'nın ibadeti yapılırsa. Onun için Allah-u Teala bizim için her yerde, her adımda, adım başında bizi cennete götüren yolları açmıştır. Bugünlerde biz Ramazan'ın içinden geçiyoruz. Ve ikinci aşere dahi sona ermek üzeredir. Üçüncü aşere başlamak üzeredir. Yarın ya da bir gün. Ve bu aşere bu bakımdan dahi bereket doludur. Hadislerde de olduğu gibi öyle bir gece vardır bunda ki Leylatul Kader'dir. Duaların kabul edilişi ve kulu Allah-u Teala'ya yaklaştırmanın tecellilerini göstermenin en güzel yoludur. Onun için bu aşerede dualarımız ve ibadetlerimiz için ona önem vermeliyiz. Dualarımıza ve ibadetlerimize. Ve bunu bunda ne elde edersek onu hayatımızın parçası haline getirmeye çalışalım. O gereklidir. Allah-u Teala'nın mağfireti ve rahmetinden feyiz bulmaya devam etmek için özellikle bu günlerde kendi durumlarımızı göz önünde bulundurmalıyız ve onun hakkını vermeliyiz ki bu son aşerenin ve Ramazan'ın hakkıdır bu. Kendi günahlarımızı uzaklaştırmak için, gelecek günahlardan uzak durmak için cehennemden necat bulmak için müstakil bir şekilde bir çaba gereklidir. Her iş için bir çaba sarf etmek lazım. Bu olamaz ki çabasız bir iş yapılsın. Bu genel bir usuldür. Ve gerçek bir müminden şu beklenir ki o Allah-u Teala tarafından verilen müjdeler, Allah-u Teala'nın mesajları, Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından verilmiş olan ümit verici mesajları yüzeysel olarak bakmasın bunlara. Aksine bunları duyarsa onlara bir parça olmak havesine girsin ve bu haves ancak bunu elde etmek için ameli adım attığımız zaman bizim için faydalı olacak ve ameli adamlar yalnız bizi başarıya ancak öyle adamlar götürürler ki bazı usullere göre atılsın. Bu el için bu adım atmak için bu gaye için bu usuller ileri sürülmüştür. Allah-u Teala'nın rahmeti geniştir şüphesiz. Ramazan'da şüphesiz hayırın birçok kat sevabı vardır. Şüphesiz Ramazan rahmet ve mağfireti elde etmenin ve cehennemden uzaklaşmanın bir yoludur. Ancak bunlardan müstakil bir istifade ancak öyle insanlar istifade ederler ki bir içtenlikle bunu elde etmeye çalışırlar. Onun için bizden şanslıdırlar aramızdan yahut olacaklardır. Ki bu Ramazan'ı rahmet ve bağışlanmayı dilemek için ve cennetten kurmanın yolunu yolu haline getirsinler. Kendi günahlardan uzaklaşmaya çalışsınlar. Ebedi olarak zaaflarından ve günahlarından uzaklaşmaya çalışsınlar. Ebedi olarak. Bu Ramazan onlar için bir yol olsun. Daima bizi kötülüklerden uzak tutan olsun bizi ve daima hayıra götüren olsun. Kötülüklerden nefret o kadar kalbimizde olsun ki tekrar asla o kötülüklere bizi geri götüren olmasın. Tövbe doğru dikkatimiz olsun. Gerçek tövbe ve öyle bir tövbe olsun ki ebediyen Allah-u Teala'ya bizi yaklaştırmaya devam etsin. Bunları nasıl biz elde edebiliriz? Nasıl doğru bir şekilde tövbe edebiliriz? Ki daima bizi günahlardan uzak tutsun bu konuda. Hz. Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam der ki tövbe aslında ahlak vasıfları elde etmek için büyük bir vasıtadır. Yüce ahlak vasıfları ve karakteri sahip olmak isterseniz Allah-u Teala yaklaşmak isterseniz tövbedir. Sizin işinize yarayan. Ondan dolayı siz insan ilerler. Yalnız budur yardımcı olan. Ve insanı kamil yapan yani her kim kendi ahlak vasıflarını değiştirmek isterse onun için gereklidir ki tam niyetle ve kalbin içliğinden tövbe etsin. Tövbenin üç şartı vardır. Bunu da unutmamamız lazım. Yalnız tövbe demekle tövbe olmaz. Bunları tamamlamadan gerçek tövbe ki tövbe-i nasuh denilir o insana nasip olmaz. O şartlar nelerdir? Dedi ki bu her üç şarttan birinci şart Arapçada ona ikla derler. Yani kötü düşünceler yok edilsin. Bu kötü günahlara sizlerin sebebi olan düşünceler yok edilsin. Aslında düşüncelerin şu büyük etkisi olur. Çünkü amele girmeden önce her iş bir düşünce şeklinde olur. Onun için tövbe için ilk şart budur ki kötü, fasıp ve pis düşünceleri yok etsin, bıraksın. Mesela bir adam bir kadınla kötü bir ilişkisi varsa tövbe etmek için gereklidir ki onun yüzünü çirkin desin ve onun bütün çirkin işlerini düşünsün. Çünkü söylediğim gibi düşüncelerin etkisi güzel olur. Ben sufilerin zikrinde ben düşündüm. Düşünce yok kadar çoğalttılar ki insanı domuz ve maymun gibi gördüler. Kısacası her kim nasıl düşünürse aynı şekil olur. Onun için kötü lezzetlere sebep olan düşünceleri yok etsin. Bu birinci şarttır. İkinci şart pişman olmak ve nedamet, utanmak. Her insanın zamiri onu uyarır her günah üzerinde. Fakat bedbaht insan ondan istifade etmez. Günah ve kötülük için yaptığı için tövbe etsin, utansın ve gelip geçicidir desin ve düşünsün ki her zaman bu lezzet azalmaktadır. Sonunda yaşlılıkta insanın güçleri azalacak. O zaman bütün bu dünya lezzetlerini bırakması lazım olacak. O zaman hayatta dahi bunlar bırakılacak olandır. O zaman bunları yapmanın faydası ne? Tövbe eden ne kadar şanslıdır. Avval ikla olsun yani kötü düşünceleri yok etsin onları yok saysın bu pislik yok olursa o zaman utansın ve yaptığından utansın. Üçüncüsü azimdir gelecek için bir irade etsin ki sonra o kötülüklere asla geri dönmeyecek dönerse Allah-u Teala ona gerçek tövbeyi nasip edecek böyle yaptığı zaman Ondan sonra bütün küslükler ondan tamamen uzaklaşacak ve güzel ahlak vasıfları yaklaşacak kendisine. Allah'ın gücüdür kuvvet vermek. Çünkü bütün kuvvetlerin sahibi Allah'tır. Allah dedi ki innel kuvvete lillahi cemiyya. Bütün kuvvetler Allah-u Teala içindir. Ve insan zayıftır. Zayıf birisidir. Hulukal insanu zayıfa. Onun gerçeği budur. Onun için Allah-u Teala'dan kuvvet bulmak için bu her üç şeyi kamil ederek insan tembelliği bıraksın ve tamam olarak müstahid olsun ve Allah-u Teala'dan dua etsin. Allah-u Teala onun ahlaklarını değiştirecektir. İşte bu Mesih Modül Aleyhisselatü Vesselam'ın bir buyruğudur. Her insan bunu daima hatırda bulunmalı. Ona derler ki biz kötülükten uzaklaşmak için dua ettik ama kötülük uzaklaşmadı. Allah-u Teala bizim dualarımızı kabul buyurmadı. Sonra anne babalar huzursuz olurlar. Çocuklarda yahut gençlerde bazı kötü pislikler ortaya çıkar. Derler ki biz çaba sarf ettik, dua ettik ama kabul edilmedi. Bu yanlıştır. Duanın kabul edilişi için tekrar ben onu tekrar söyleyeyim. Duanın kabul oluşu için bazı şartlar vardır. Onları tamamlamak gereklidir. Dört gün dua ettikten sonra dendi ki Allah-u Teala dua kabul etmedi. Bu zaten kendi günahını Allah'a atmak demektir. Şunda ben Mesih Modül Aleyhisselatü Vesselam ile alakalı olarak insan nasıl günahlardan kurtulabilir ve tövbeyi nasıl elde edebilir? Ben onun yazısını okudum. Şunu söylemek istiyorum. Mesih Modül Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi tövbe etmek ve günahlardan korunmak için bazı şartlar vardır. Bazı ameller vardır, bir çaba vardır. Bazı yollar vardır ki onları mutlaka onlar üzerinde yürümeliyiz. Onları yaparsak o zaman neticesi bizim elimize geçecek. Ve kötülüklerden korunmak için dua kabul edilecek. Ne zaman amel edersek, ameli adım atmazsak ve yalnız dua ederek yüzeysel Allah-u Teala duamızı kabul etmedi dersek belki ben günahkar olayım diye düşünüyor Allah demek bu yanlıştır. Kötü ameller ve ahlak vasıflarını düzeltmek istersek o zaman Mesih Modül Aleyhisselatü Vesselam buyurmuştur ki üç şey bin insan yapsın önce. Ondan sonra dua etsin. O zaman dua yardımcı olacaktır. Ve kötülükler yok olur. Ve gerçek tövbe için söylediğim gibi dedi ki birinci söz şart şudur ki kötü düşüncelerden dimağını, beynini temiz edin. Belki hiçbir kötülüğün lezzeti insanın zihninde olur ve ondan sonra insan kötülük yapar. Eğer o düşünce olmasa zihninde, onun lezzeti, o günahın lezzeti olmasa zihninde, o zaman asla o günah yapmaz. Ve o düşünce doğar, o lezzetin hissi doğar o zihninde, insanın zihninde, o zaman o kötülüğe yönelir o insan. Onun için ilk adım, insanı kötülüklerden korunmak için atması gereklidir. O da şudur ki kendi zihnini kötü ve gelip geçici lezzetlerden temiz etsin. Onun örneğini şöyle verdi. Mesela bir kadın ile kötü bir ilişkisi vardır. Dostluklar olur. Böyle bir kadının iyi düşüncesini zihninde yaratacağına onu çirkin olarak düşünsün. Onda ne güzellik vardır diye düşünmesin. Sanki çok çirkin bir kadındır diye düşünsün. En çirkin. Onun kötü karakterleri, onun pisliklerini gözlerinizin önünde bulundurun. Ve öyle bir şekil düşünün ki çok mekruh olsun. Tiksinir bir şekli olsun, o zaman kötülüklerden uzaklaşabilirsiniz. İkinci şart şu dedi ki, kendi zamirinizi uyandırın ve düşünün, ben hangi kötülüklere giriyorum. Kendi durumunuz üzerinde utanmak, utanma hissini yaratın kalbinizde. Eğer böyle bir durum olursa, o zaman kötülükten kurtulabilirsiniz. Sonra üçüncüsü şudur ki, bir azim olsun, irade olsun ki ben bu kötülüğe asla yaklaşmayacağım ve bu iradeye bağlı kalmaya çalışıyorsanız, o zaman Allah-u Teala gerçek tövbeyi nasip edecek ve kötülüklerden uzaklaşma istediğin yaptığınız duaları dahi kabul edecek. Budur. Duaların kabul edilmesinden önce, Ebu edilişinden önce azim etmek, işi yapmak. Bu değil ki sabahtan akşama kadar insan günah işlesin ve arada bir Allah-u Teala'ya dua etsin. Ya Rabbi beni bundan koru desin. Ama günah etmeye de devam etsin. Bu amel gösteriyor ki dua ciddiyetle yapılmamıştır. İnsanın zamiri, insanın içinde gizli olan, insanın vicdanı bazen kendisini uyandırır. Bu ne durumdur? Kötülüklere girmişsin. Bu gelip geçici histen dolayı gelip geçici olarak dua edebilir. Fakat kötülüğü gözlerinin önünde görünce onun bu hissi yok etsin ve utanmasından daha üstün çıksın. Böyle bir durum kötülüklerden daimi ebedi olarak onu kurtarmaz ve duanın hakkını veren dahi yapmaz. Bu hatta dua ile dahi bir alay etmek demektir. Allah-u Teala'yı sanki zorla emrinizin altına getirmeye çalışıyorsunuz. Allah-u Teala hiçbir insana tabi değildir. Bu insan gibi insanların unutmamaları lazım. Allah-u Teala'dan aftan eğer gerçekten istifade ederseniz, onun mükafatlarından istifade etmek isterseniz, duaların kabul edilişini görürseniz, o zaman kendi durumlarınıza dikkat etmeniz lazım. Söylediğim gibi Yüce Allah kendi kullarına o kadar merhamet edendir ki her zaman onun rahmetin çarşafı kullarının kapsamını almaya hazırdır. Bu bizden şunu istemiyor ki biz Allah-u Teala'nın söylediği emirlere göre hareket ederek onun affını ve rahmetini elde etmeye çalışalım. Biz o rahmetinden istifade edelim ki gerçek müminlere nasip olur. Onun sevgili kullarına nasip olur. Öyle şeylerden korunalım ki onun geniş rahmetine rağmen insanın cezasına gerektirir. Bizim tövbemiz gerçek tövbe olsun ve biz daima onun önünde eğilenler olalım. Hazreti Mesih Mevlid Aleyhisselatü Vesselam der ki, kendi amellerinizi temizleyiniz ve Allah-u Teala'nın zikrini yapın daima ve gaflet eylemeyin. Nasıl bir av koşan ağır zerre kadar tembel olursa avlayıcı onu yakalayabilir. Aynı şekilde şeytana insan yakalanabilir. Tövbeyi daima zinde tutun ve hiç ölmesine izin vermeyin. Çünkü bir uzuv işe konulursa faydalı olur. Eğer bırakılırsa ebedi olarak faydasız kalır. İşsiz olur. Aynı şekilde tövbeyi de harekete geçirin ki faydasız olmasın. Eğer doğru tövbe yapmazsanız o öyle bir tohumdur ki taş üzerine atılmış bir tohumdur. Eğer gerçek tövbe ise öyle bir tohumdur ki güzel bir yer üzerine atılmıştır ve kendi zamanında meyvesini verecektir. Bugünlerde bu tövbede çok zorluklar vardır. Çünkü dünyanın hisleri, lezzetleri insanın gözlerinin önünde olur. Dedi ki bizim üstün gelmenin silahları istiğfar, tevbe, dini bilgilerinden vakıf olmak, Allah-u Teala'nın yüceliğini göz önünde bulundurmak ve beş vakit namazı kılmaktır. Namaz duaların kabul edilişinin anahtarıdır. Dua ettiğiniz zaman dua edin ve gaflet eylemeyin. ve her kötülükten ister hak kul hakkı olsun ister Allah hakkı olsun bunlardan korunun. Dua edelim biz gerçek tövbe edenler de olalım ve Allah-u Teala'nın lütuflarına varis olalım. Ramazan'da ki dualar Allah-u Teala onu bize elde etmeyi nasip etsin. Şu anda ben cuma namazından sonra üç cenaze, gayip cenazeyi kıldıracağım. Birincisi Muhammed İmtiyaz Ahmet ve Müştak Ahmet Tahir Nevab Şah'da yaşıyordu. 14 Temmuz günü şehit edildi. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bu
namalum motorsaykl suvar aye inki dukan par aur inko goli mar ke shahid kar diya.
39 yaşındaydı aşağı yukarı. Akşam üzeri 4:30 tha.
Tafsilat ke mutabik Muhammed İmtiyaz
bilinmeyen motosiklet liler geldiler ve kurşun atarak şehit ettiler. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun.
Namalum suvar aye
detaylara göre Muhammed İmtiyaz Ahmet Nevabşah şehrinin şehrinde kendi dükkanının önünde duruyordu. Motosikletli iki binici geldiler bilinmeyen ve kurşun atarak kaçtılar. Üç kurşun isabet etti. İki kurşun başına sağda ve dışarı çıktı sol taraftan. İkincisi eline isabet etti. Tam yerinde şehit oldu. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Nevab Şah da din nefretinden dolayı şimdiye kadar bu 9. şehadettir. Ve geçen 1-2 sene 3 seneden sonra orada çok şehit şehadetler olmuştur. Bu olaydan 2-3 gün önce birisi kendisine söylediydi bir dükkan sahibi bazı muhalifler sizin aleyhinde plan kuruyorlar. Kısacası dikkat ne kadar yapılırsa yapılsın düşman fırsat bulur. Şehit merhumun ailesinde Ahmediye 1935 senesinde dedesi Seyyid Muhammed'in Amritsar vasıtasıyla cemaate girdiler bu aile. Nimetullah Han Vezirabad vasıtasıyla biyet etmişti. 1947 senesinde Amritsar'dan Nevab Şah'a hicret ederek geldiler. 1975 senesinde kendisi doğdu. Liseyi bitirdi. Sonra babasıyla birlikte işe girdi. Fen lisesini bitirince cemaat hizmetlerini çok yapardı. Şehadet zamanında Sadr cemaat idi. Mahmud Hal Tehrik-i Cedid sekreteri, İslah-ı Irşad sekreteri ve Kaid-i Hudam-ül Ahmediye idi yan kuruluşta. Nevabşah şehrinin Nazım İslah-ı Irşad bölge ve ilin Tehrik-i Cedid sekreteri idi.
Cemaati hizmet ke liye har waqt tayyar rehte the jo bhi
daha önce sekreti vakfe cidil sekreti ziyafet sekreti davet elallah görevini de yaptı. Cemaat hizmetleri için daima hazır olurdu. Kendisine verilen işi daima güzel bir şekilde yapardı. Hiçbir zaman inkar etmedi. Çok misafirperver. Misafirlere çok bakardı. Tabiyeti sadeydi. Hilafeti çok sever ve aşk alakası vardı. İtaat hissi vardı çok. 5 vakit namaz teheccüdü kaçırmaz. Tabiati çok yumuşak. Affetme sıfatı vardı kendisinde. Geçen sene Kadiyanın celsasına dahi katıldı. Şehadet günü Ramazan ile ilgili olarak kişisel olarak haklar için paketler hazırlayarak 7 eve kadar onları götürdü. Geri gelince orada bilinmeyen saldırganlar, bedbahtlar saldırdılar ve kendisini şehit ettiler. Allah-u Teala'nın lütfuyla Musi idi. Seyyid Muhammed Yusuf'un yeğeni idi. Şehit Seyyid Muhammed Yusuf. Onun babası Müştak Ahmet dahi yaşıyordur. Berhayatır, karısı vardır. 3 oğlan 10 yaşında bir oğlu 9 yaşında 7 aylık 3 tane oğlan vardır. İkinci cenaze Nasir Ahmed Anjum Vakfı Zindagi Jami Ahmadiyya Rabwa tha hocaydı. 1981 senesinde liseyi bitirdi. Ondan sonra hayatını vakfetti. Ve Jami Ahmadiyya'ya geldi. Jami'de BA yaptı. Mezun oldu üniversiteden. Master yaptı Arapça'da. Rusça dahi öğrendi. Cemaat tarafından Rus dilini öğrendi. 1988 senesinde camiadan şahit diplomasını aldıktan sonra değişik cemaatlerde görev yaptı murabbi olarak. 1990 senesinde Muvazine-i Mezahep tahassüs için Rabbah'a geçirildi ve Cami Ahmadiyya'da hoca olarak görevlendirildi. Özel olarak 18 Temmuz'da hoca oldu, Muvazine-i Mezahep hocası. Ve son güne kadar bunu yerine getirdi. Camiadan tamamlandıktan sonra 26 sene görev yaptı. Muvazine-i Mezahep konusunda Allah-u Teala'nın lütfuyla genç ulemalardan birisiydi. Fakat bir otorite idi Allah-u Teala'nın lütfuyla. Çok bilgisi, derin bilgiye sahipti. Camiada değişik görevlerde, camia dışında da görev yaptı. Kazanın ilk temsilcileri arasındaydı. 4. Elife kendisini görevlendirmişti ve sonunda Meclis-i İftiha ve Research Cell üyesiydi. Udam-ül Ahmediye'de dahi değişik görevlerde, hizmetlerde bulundu. Sonra bir güzelliği şuydu, derler ki cemaat nizamı aleyhinde asla tahammül etmezdi hiçbir şey. Çocuklardan dahi eğer bir görevli aleyhinde bir şey söylerse ona nasihat ederdi. Ve birisi cemaat kararı ya şahsiyeti aleyhinde bir şey söz söylerse hikmetli bir şekilde ona söyle anlatırdı. Celsa İngiltere celsasına dahi katıldı. 2010 senesinde burada konuşma dahi yaptı galiba. Ve bu sene bana yazdı. Ben vize için başlığı da burada bulundum. Reddettiler, tekrar istedim. Hilafeti çok seven birisiydi. Gerçek Sultan-ı Nasir idi. Tebliği çok severdi. Her yerde meclise gider. Ve tebliğ yasada da uzmandı. Delillerle okuyuculara inandırırdı. Kızı yazdı bana. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı çok severdi. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın kitapları okumayı çok severdi. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın kitaplarının lügatını yazıyordu. Ve der diyor ki bu hazine insanlara ulaşsın. Zor kelimelerinin hazinesini yazıyordu ki insanlar o kitaplardan istifade edebilsinler. Bu iş dahi başlangıçtaydı. Başlangıç safhada. Mubashara Yad diyor ki iyi bir konuşmacıydı. MTN'in programlarına katılırdı. Ve çok delil verici cevap verirdi.
Ese alim ba amel cemaat ko Allah Teala aur bhi ata farmaye.
Yüce Allah kendisiyle mağfiret, kendisini mağfiret eylesin ve derecelerini yücelsin. Dua edelim bu gibi amel eden alimler cemaate daima nasip olsun. Üçüncü cenaze Sahibzada Mirza Anver Ahmed Hazreti Müslim Mevud Radiyallahu'nun oğlu. Geçen pazartesi günü vefat etmiştir. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. 1944 senesinde lise bitirdi. Sonra Ziraat Fakültesine girdi. Sonra Mescid Mübarek'in karşısındaki Daru ziyafet binasını yaptırdı. 82-83 senesinde Afsar Langarhana olarak görev yaptı. Sonra Naib Nadir Umurama olarak görevde bulundu. Sonra ikinci halife radıyallahu anh kendi tarlalarının yönetimini kendi eline verdi. Sahibzadi Sabiha Begim Mirza Şerif Reşid Ahmet'in oğlu Hazreti Mirza Sultan Ahmet'in torunuyla evlendi. 3 oğlan ve 1 oğlu vardır. 3 kız ve 1 oğlan. Kendi torunlarının larında Hazreti Ammacan girdi. Onlardan bunun son izdivacıydı. Hazreti Ammacan'ın katıldı. Doktor Nuri Bey diyor ki geçen 3 sene 30 seneden beri ben kendisine hizmet ediyordum. Çok misafirperver seven bir kimseydi. Misafirperverlik vasıf idi. Çok belli bir vasfı. Ve şu dahi vasfı vardı ki güldürücü birisiydi. Gülerdi ve güldürürdü. İyi tabiatlı. Herkesi güldürürdü. Doktor Nuri yazıyor ki fakir ve ler için tayar harta gelirdi. Ve para vererek giderdi bana. Benim annem diyor Amirul Mumininin kardeşiydi. Özel alakası vardı. Nasıl kardeşin? Fakat bizim evimize çok gelip giderdi. Ve bu alakayı zinde tuttu ve hilafetten sonra benimle dahi alakasını devam ettirdi. Telefon ederek dahi bundan bana haber verirdi. Allah-u Teala kendisini mağfiret eylesin ve derecelerini yükseltsin. Onun evladına dahi hilafet ile vefalı kalmalarını nasip etsin. Bunun karısı der ki o da sastadır. Allah-u Teala merhamet eylesin, lütfetsin. Söylediğim gibi cuma namazından sonra bu cenazeleri, gayb cenazeleri eda edeceğim.
Elhamdülillah, elhamdülillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر